Ayrım 8.
Rahip, Varsonofi dedenin bazen gerçekten de gariplikleri oluyordu. Ama söylenenlerin çoğu uydurmadır dedi. Sopayla hiç kimseyi kovalamamıştır. Şimdi burada bir dakika bekleyin baylar, geldiğinizi haber vereyim. Miyusov bu fırsattan yararlanarak bir kez daha mırıldandı. Fyodor Pavlovich, son olarak söylüyorum, anlaşmamızı unutmayın, duyuyor musunuz söylediğimi? Adam gibi hareket edin, yoksa burnunuzdan fitil fitil getiririm sonra. Fyodor Pavlovich güldü. Niçin böyle heyecanlısınız bilemiyorum. İşlediğiniz günahlardan mı korkuyorsunuz yoksa? Zaten kimin ne niyetle geldiğini adamın gözünden anlıyormuş. Bu adamların düşüncesine ne çok değer veriyorsunuz. Bir Parisli, aydın bir kimse olarak şaşırttınız beni doğrusu. Ne var ki Miyusov bu küstahça söze karşılık vermek fırsatını bulamadı. Onları içeri buyur ettiler. Canı biraz sıkkın girdi içeri. Şimdiden biliyorum diye geçiriyordu içinden, sinirlerim bozuk, tartışmaya gireceğim. Heyecanlanacağım, hem kendimi hem de düşüncelerimi küçük düşüreceğim. 2. Yaşlı soytarı. Onların geldiğini haber alıp yatak odasından çıkan dede ile hemen hemen aynı anda girdiler odaya. İçeride onlardan önce gelmiş, Zosima dedenin çıkmasını bekleyen iki keşişhane rahibi vardı. Bunlardan biri keşişhanenin kitaplığına bakıyordu, öteki ise pek yaşlı olmadığı halde hastalıklı, son derece bilgili olduğunu söyleyen Peder Paisi'ydi. Onlardan başka 22 yaşlarında gösteren, nedense manastır rahiplerinin koruduğu, sivil redingot giymiş, papaz okulu öğrencisi bir delikanlı da köşede ayakta bekliyordu. Sonra da hep ayakta durdu, hiç oturmadı. Geleceğin din adamı bu delikanlı, uzun boylu, körpe yüzlüydü. Elmacık kemikleri iriydi. Zeki, dikkatli bakışlı, kahverengi küçük gözleri vardı. Yüzünde derin bir saygı okunuyordu. Ağırbaşlı, içten olduğu belli bir saygıydı bu. Konukları selamlamadı bile. Onların dengi olmadığını, kendisinin bağımlı, başkalarının buyruğunda bir kimse olduğunu bildiği için böyle davranmıştı. Zosima dede bir rahip adayı ve Alyosha ile birlikte geldi. Rahipler ayağa kalkıp yerlere kadar eğilerek selamladılar onu, parmaklarını yere değdirdiler, sonra haç çıkararak elini öptüler. Zosima dede de onları kutsadı, her birini onlar gibi parmak uçlarıyla yere dokunarak saygıyla selamladı, kendisini de onların kutsamalarını istedi. Pek ciddiydiler bu töreni yaparken. Her zamanki sıradan bir dinsel davranışa benzemiyordu. Duygulanmışlardı sanki. Gel gelelim Miyusov yalandan duygulanmış gibi davrandıkları kanısındaydı. Beraber geldiği grubun en önünde duruyordu. Düşünceleri ne olursa olsun kibarca davranması, buranın töreleri böyleydi çünkü, Zosima dedenin yanına gidip elini öpmese bile haç çıkarması gerekiyordu. Daha dün akşamdan düşünmüştü bunları. Gel gelelim, rahiplerin yerlere kadar eğilerek selamlaşmalarını, dedenin elini yalarcasına öptüklerini görünce birden değiştirdi kararını. Ciddi, ağırbaşlı bir tavırla, sosyetede olduğu gibi öne iyice eğilerek selam verdi, bir sandalyeye doğru yürüdü. Fyodor Pavlovich de onu izledi. Bu kez bir maymun gibi taklit etmiştim Yusuf'u. İvan Fyodorovich son derece onurlu, kibarca ama o da ellerini pantolon yan çizgisine yapıştırmıştı, selam verdi. Kalganov ise öylesine bozulmuştu ki selam bile verememişti. Zosima dede kutsamak için kaldırdığı kolunu indirdi, bir kez daha öne eğilerek selamladı onları, oturmalarını söyledi. Alyosha'nın yüzü kızarmıştı, utanıyordu. İçine doğan kötü şeyler oluyordu. Zosima dede modası geçmiş maun, maroken küçük bir kanepeye oturdu. Konuklarını da iki rahip dışında olanları karşısındaki duvarın dibine yan yana dizili, siyah deri kaplamaları iyice eskimiş maun dört koltuğa oturttu. Rahipler yanlarında oturmuşlardı. Biri kapının, öteki pencerenin dibindeydi. Papaz okulu öğrencisi Alyosha, papaz adayı ayakta bekliyorlardı. Oda çok küçüktü, sıkıcı bir havası vardı. Eşyaları kaba, zavallı görünüşlü, son derece gereksiz şeylerdi. Pencerede iki saksı çiçek, köşede de birçok tasvir vardı. Bunlardan biri, din devriminden çok önce yapıldığı belli, çok büyük bir Meryem Ana tasviriydi. Önünde bir kandil yanıyordu. Hemen yanında pırıl pırıl örtülü iki tasvir daha vardı. Ayrıca melek heykelcikleri, küçük porselen yumurtalar, Mater Dolorosa'yı, Katoliklerin haçını kucaklarken gösteren fil dişi bir heykelcik, dipnot, Mater Dolorosa, kederli ana, Latince, İsa'nın gerildiği çarmıhı kucaklayan Meryem Ana'ya verilen ad. Geçen yüzyılın ünlü İtalyan sanatçılarının yaptıkları birkaç gravür göze çarpıyordu. Bu göz kamaştırıcı değerli gravürlerin yanında, panayırlarda bir kopeye satılan basit halk arasında yaygın, azizleri, büyük çilekeşleri ya da ölmüş olan birkaç Rus piskoposunun taş basma portreleri de vardı ya, bunlar öteki duvarlarda asılıydı. Miusov, bu beylik şeylere şöyle bir göz gezdirdikten sonra bakışlarını Zosima dedeye çevirmişti. Kendi bakışına saygı duyar, değer verirdi. 50'sinde olduğu göz önüne alınırsa bu zayıflığını hoş görmek gerekir. Aklı başında, hali vakti yerinde, sosyetede yeri olan her insan o yaşta kendisine biraz aşırı saygı duymaya başlar, bazen de istemeyerek olur bu. Dededen daha ilk görüşte hoşlanmamıştı. Aslında Miusov'dan başka birçok kimsenin de hoşuna gitmeyebilecek bir şey vardı Zosima dedenin yüzünde. Orta boylu, kamburu çıkmış, ayaklarında derman kalmamış bir adamdı. Henüz 65 yaşındaydı ya, hastalık yüzünden çok daha, en azından 10 yaş yaşlı gösteriyordu. Çok kuru olan yüzü kırış kırıştı. Kırışıklar gözlerinin etrafında daha da sıklaşıyordu. Durmadan hareket ettikleri için parlak iki noktayı andıran ışıl ışıl gözleri küçük açık renkti. Ak saçları ancak şakaklarında kalmıştı, sivri sakalı küçük seyrekti. İkide bir gülümseyen dudakları incecikti. Burnu uzun sayılmazdı ama kuş gagasını andırıyordu. Miusov işte her halinden geçimsiz kendini beğenmişin biri olduğu belli bir adam diye geçirdiği içinden canı çok sıkkındı. Saatin vurması konuşmanın başlamasına yardımcı oldu. Ucuz türden küçük sarkaçlı duvar saati arka arkaya 12 kere vurdu. Fyodor Pavlovich, vakit tamam dedi. Ama oğlum Dimitri Fyodorovich hala görünürlerde yok. Onun adına özür dilerim sizden kutsal dede. Kutsal dede sözünü işitince ürperdi Alyosha. Ben titizimdir bu konularda. Dakiklik kralların nezaketidir sözünü aklımdan hiç çıkarmam. Söz verdiğim bir yere dakikası dakikasına giderim. Kendini bir an tutamayan Miusov, ama kral falan değilsiniz diye söylendi. Doğru, kral değilim. İnanın ki siz söylemeden de biliyordum bunu Pyotr Aleksandrovich, vallahi biliyordum. Zaten hep saçmalarım ben böyle. Birden duygulanmıştı. Konuşmasını sürdürdü. Çok sayın peder, karşınızda bir soytarı, gerçek bir soytarı var. Kendimi böyle tanıtacağım size. Eski alışkanlığım elden ne gelir? Bazen gereksiz yere yalan söylediğim olur ya, bile bile yanımdakileri güldürmek, onların hoşuna gitmek için yaparım bunu. Kişinin hoşa gitmesi gerekir, öyle değil mi? Bundan 7-8 yıl önce küçük bir kasabaya gitmiştim, bazı işlerim vardı orada. Birkaç tüccarla bir ortaklık kurmuştuk. Emniyet amirine gittik bir gün. Bir takım dileklerimiz olacaktı ondan, bizimle bir yemek yemeye de buyur edecektik onu. Yanımıza çıktı, baktık iri yarı, şişman, sarışın, asık suratlı bir adam. Bu durumlarda en tehlikeli olan böyle tiplerdir. Karaciğerleri rahatsızdır da ondan karaciğerleri. Hemen öne geçtim, toplum içine girmiş bir adam rahatlığıyla, ''Sayın bay'' dedim. ''Nastavnikimiz olun bizim.'' ''Ne nastavnikinden söz ediyorsunuz?'' diye sordu. Durumun kötü olduğunu daha ilk anda anlamıştım. Adam sert sert bakıyordu yüzüme. Şaka yapmak istemiştim, neşelenelim diye. Bilindiği gibi, Bay Napravnik ünlü bir orkestra şefidir. Kurmayı düşündüğümüz işin iyi yürümesi için bize de her şeyi bir orkestra şefi gibi yönetebilecek bir insan gerekli. Güzel anlattım, değil mi? Bundan daha güzel bir benzetme yapılabilir mi? Bağışlayın dedi, emniyet amiriyim ben. Adamın kirli işlere karıştırılmasına göz yummam. Geri dönüp yürüdü. Arkasından evet evet diye seslendim. Nastavnik değil, emniyet amirisiniz. Hayır dedi. Bir kere söylediniz, nastavnik sayılırım artık. İnan ki bozuldu o işimiz. Hep böyle patavatsızımdır zaten. Sevimli olayım, hoş görüneyim derken işleri berbat ederim. Bundan yıllarca önce bir keresinde de birine, hem de büyüklerden birine, eşiniz en küçük bir şeyden gıdıklanıyor deyivermiştim. Kuşkusuz kadının ahlak yönünden pek titiz olduğunu belirtmek istemiştim. Ama adam birden, gıdıkladınız mı onu ki biliyorsunuz diye sordu. Tutamadım kendimi, biraz takılayım dedim. Evet efendim, gıdıkladım. Eh, tam gıdıkladı herif beni. Ne var ki çok eskiden oldu bu olay. Onun için anlatırken de yüzüm kızarmıyor. İşte hep böyle işler açarım başıma. Miusov tiksintiyle, şimdi de aynı şeyi yapıyorsunuz dedi. Zosima dedi, ikisine de baktı. Öyle mi? Düşünün bir kez Pyotr Aleksandrovic, ben de farkındayım bunun. Hatta konuşmaya başlayınca böyle olacağını, sizin de beni uyaracağınızı biliyordum. Çok sayın peder, şakalarımın pek yersiz kaçtığını gördüğüm şu anda yanaklarım içeri doğru çekiliyor, damağıma yapışacakmış gibi oluyor, seyiriyorlar sanki. Bendeki bu haller, zengin evlerinde yanaşma olduğum, ekmeğimi soytarılıkla kazandığım gençlik yıllarından kalmadır. Doğuştan soytarıyım ben sayın peder. Anlayacağınız bir tür akılsızım. İtiraz etmem. Belki de kötü bir şeytan vardır içimde. Ama küçük bir şeytandır bu. Daha bir önemlileri, içeri girmek için başka insanlar arar bulurlar. Ne var ki size de gelmezlerdi Pyotr Aleksandrovic. Siz de öyle ahım şahım bir adam değilsiniz çünkü. Ama gene de inanırım ben Tanrı'ya, dinim bütündür. Yalnızca son zamanlarda bir takım kuşkular yer etti içimde. Zaten bu böyle olduğu içindir ki, şimdi şurada oturuyor, kutsal sözler işitmek istiyorum. Anlayacağınız çok sayın peder, filozof Didero gibiyimdir ben. Filozof Didero'nun Çariçe Katerina zamanında Metropolit Platon'u ziyaretini biliyor musunuz çok kutsal peder? İçeri girer girmez yüksek sesle Tanrı yoktur demiş. Büyük din adamı onun bu sözüne karşılık elini havaya kaldırmış, çılgınlar Tanrı'nın olmadığını söylerler diye yanıt vermiş. Beriki birden ayaklarına kapanmış metropolitin. İnanıyorum, inanıyorum diye haykırıyormuş, vaftiz edin beni. Hemen orada vaftiz etmişler onu. Prenses Daşkova vaftiz anası, Prens Damyotkin de vaftiz babası olmuşlar. Miusov sinirinden sesi titreyerek, bu kadarı da çekilmez Fyodor Pavlovich dedi. Anlattıklarınız baştan aşağı yalan. Bu saçma öykünün de uydurma olduğunu çok iyi bildiğiniz halde nedir bu maskaralığınız? Fyodor Pavlovich heyecanla, bunun yalan olduğunu yaşamım boyunca hissettim zaten diye haykırdı. Şimdi gerçeği söylüyorum size baylar. Bağışlayın beni kutsal dedi. Sonunu yani Didero'nun vaftizi üzerine anlattıklarımı şimdi uyduruverdim hem de şu anda. Daha önce aklımın ucundan bile geçmemişti. Anlattıklarımı daha ilgi çekici bir biçime sokmak için öyle bir şey ekliyiverdim. Maskaralığı insanlara şirin görünmek için yapıyorum Pyotr Aleksandrovic. Ne var ki bunun için yaptığımı bazen kendim de bilmiyorum. Didero'ya gelince çılgının öyküsünü daha gençliğimde buralı toprak sahiplerinin evlerinde yanaşmayken belki 20 kez dinledim. Bu arada teyzeniz Mavra Fominişna'dan da duydum Pyotr Aleksandrovic. Hepsi de hala Tanrı tanımaz Didero'nun Metropolit Platon'a Tanrı üzerine tartışmak için gittiğine inanırlar. Miusov ayağa kalktı, yalnızca sabrı tükenmekle kalmamış, çok da sinirlenmişti. Öfkelendiğinin, bu yüzden de gülünç olduğunun farkındaydı. Gerçekten de hiç olmayacak şeyler olmaktaydı odada. Bundan önceki dedeler zamanından beri, belki 40 hatta 50 yıl oluyordu. Ziyaretçiler hep bu odada toplanırlardı ama yüzlerinde derin bir saygıdan başka hiçbir anlam olmazdı. İçeri alınan ziyaretçilerin hemen hepsi oraya kabul edilmelerinin kendilerine gösterilmiş büyük bir bağış olduğu inancını taşırlardı. Birçoğu yere diz çöker, dedeyle görüşme bitinceye dek hiç ayağa kalkmazlardı. Meraklı ya da başka bir nedenle gelen büyüklerden, hatta okumuşlardan, inanmayacaksınız belki, Tanrı tanımazlardan bile çoğu herkesle beraber ya da baş başa görüşmek izni almışlarsa yalnız, içeri girince görüşme bitinceye dek son derece saygılı, kibar davranırlardı. Paranın adı olmazdı. Bir taraf yalnızca sevgi, iyilik duygularını cömertçe sunarken, öte taraf pişmanlıklarını, ruhunun, yaşamının güçlüklerini dökerdi ortaya. Öyle ki Fyodor Pavlovich'in böylesine yersiz şarlatanlığı, tanıkları hiç değilse birkaçını şaşırtmıştı. Gerçi kişi şahane papazlarının yüzünde kıl bile kıpırdamamıştı ya, onların da Miyusov gibi ayağa kalkmaya hazırlandıkları belliydi. Alyosha ha ağladı ha ağlayacaktı. Başını önüne eğmiş ayakta duruyordu. En çok şaştığı da öylesine güvendiği, babasını durdurabilecek tek insan olan ağabeyi Ivan Fyodorovich'in şimdi sandalyesinde oturmuş, yere bakması, burada hepten yabancı biriymiş gibi olayların sonunu merakla beklemesiydi. Papaz okulu öğrencisi Rakitin'e başını çevirip bakamıyordu Alyosha. İyi tanıyordu onu, düşüncelerini biliyordu. Manastırda yalnızca Alyosha'ya açmıştı düşüncelerini. Miyusov Zosima dedeye dönerek ''Bağışlayın beni'' dedi. ''Belki benim de bu iğrenç oyuna katıldığımı sanıyorsunuzdur. Fyodor Pavlovich gibi bir adamın bile sizin gibi saygıdeğer bir insanın yanında saygılı davranacağını sanmakla yanıldım. Buraya onunla geldiğim için sizden özür dileyeceğim, aklımın ucundan geçmemişti.'' Pyotr Aleksandrovich sözünün sonunu getiremedi, kızardı, bozardı. Kapıya doğru yürüdü. Zosima dede birden doğruldu cılız bacaklarının üzerinde. Pyotr Aleksandrovich'i kollarından tuttu, yerine oturttu. ''Rica ederim, heyecanlanmayın.'' dedi. ''Çok rica ederim, sakin olun. Benim konuğum olmanızı diliyorum sizden.'' Öne eğilerek bir selam verdikten sonra dönüp tekrar kanepesine oturdu. Fyodor Pavlovich, ''Yüce peder!'' diye haykırdı. ''Söyleyin, coşkunluğum sizi incitiyor mu, incitmiyor mu?'' Koltuğun kenarlarından tutmuş, alacağı yanıta göre yerinden fırlamaya hazırlanıyor gibiydi. Zosima dede ağırbaşlı bir sesle, ''Sizden de rica ederim.'' dedi. ''Heyecanlanmayın, sıkılmayın da. Kendi evinizdeymişsiniz gibi serbest hareket edin. En önemlisi de kendi kendinizden bu kadar utanmayın. Çünkü her ne olursa olsun insanın kendi kendinden utanmasından olur.'' ''Kendi evimdeymişim gibi mi? Yani doğal olayım demek istiyorsunuz. Ama bu kadarı da fazla, çok fazla. Duygulanarak kabul ediyorum söylediğinizi. Bakın ne diyeceğim kutsal peder. Doğal olmamı istemeyin benden, göze almayın bu tehlikeyi. Doğal olacak ölçüye zaten ben de gelemem. Sakınasınız diye önceden haber veriyorum size. Bazı kişiler benim için olur olmaz şeyler söylemek isterlerdi belki ya, bundan sonrası bilinmiyor.'' ''Bunu sizin için söylüyorum Pyotr Aleksandrovich. Kutsal peder, size ise şunu söyleyeceğim. Hayranım size.'' Ayağa kalktı, kollarını havaya kaldırıp ekledi. ''Seni taşıyan karnı, sana süt veren memeleri, hele memeleri kutsuyorum. Şimdi kendi kendinizden bu kadar utanmayın, çünkü her ne olursa insanın kendi kendinden utanmasından olur.'' dediniz bana. Bu sözünüzle benliğime işlediniz, içimi okudunuz sanki. İnsanların arasında kendimi herkesten değersiz görüyorum her zaman. Beni soytarı bellediklerini sanıyorum. Öyle olunca kendi kendime pekala diyorum. Ben de gerçek bir soytarı olurum aranızda. Benim için ne düşünürseniz düşünün umurumda değil. Çünkü hepiniz, evet hepiniz benden düşük yaratıklarsınız. İşte bunun için bir soytarıyım ben kutsal dede. Utanmadan soytarılık ediyorum, utancımdan. Taşkınlık etmem de fazla duygulu olduğumdandır. Bir yere girerken orada beni hoş, akıllı bir insan olarak karşılayacaklarını bilsem, ah Tanrım, ne iyi bir insan olurdum o zaman. Birden yere diz çöktü. Üstadım, söyleyin bana, Tanrı yoluna girmem için ne yapmalıyım? Şaka mı ediyor, gerçekten duygulandığı için mi böyle konuşuyordu, şimdi bile bilemiyorum. Zosima dede gözlerini kaldırıp baktı ona, gülümsedi. Ne yapmanız gerektiğini kendiniz de çok iyi biliyorsunuz dedi. Yeterince akıllısınız. Kendinizi içkiye, şehvete kaptırmayın, dilinizi tutmayı bilin, özellikle paraya tapmaktan vazgeçin. Sonra meyhanelerinizi kapatın, hepsini olmasa bile hiç değilse birkaçını. En önemlisi de yalan söylemeyin. Diderot ile ilgili anlattıklarım için mi söylüyorsunuz böyle? Hayır, önemli olan kendi kendinize yalan söylememeniz. Kendi kendine yalan söyleyip söylediği yalana inanan kimse sonunda işi kendi içindeki çevresindeki gerçekleri tanımamaya, bunun sonucu olarak da kendisine ve çevresindekilere saygı duymamaya dek vardırır. Kendi kendine olan saygısını yitirince içinde sevgi diye bir şey de kalmaz insanın. İçinde sevgi olmayınca oyalanmak, eğlenmek için kötü tutkulara, iğrenç şehvete bırakır kendisini, hayvanca yaşamaya başlar. Bütün bunların tek nedeni insanın çevresindekilere ve kendi kendine yalan söylemesidir. Kendine yalan söyleyen kimse herkesten çabuk da gücenebilir. Gel gelelim, gücenmek bazen hoş bir şeydir, ne dersiniz? Onu hiç kimsenin incitmediğini, hakaret etmediğini bile bile hiç yoktan bir hakaret yaratmak, iş olsun diye kendi kendine yalan söylemek, olayları büyütmek, bir sözcüğü diline dolamak, pireyi deve yapmak bazen insana zevk verir. Bunun böyle olduğunu bilir ya, gene de önce kendisi gücenir, zevk duyarak, büyük bir zevk duyarak gücenir, sonra da yürekten bir kin beslemeye başlar kendine hakaret eden insana. Hadi kalkın ayağa, yerinize oturun, çok rica ediyorum. Siz de biliyorsunuz ki bu davranışınız da yapmacık. Fyodor Pavlovich çabucak doğruldu. Birden Zosima dedenin eline yapıştı. Kutsal insan, izin verin elinizi öpeyim. Evet, çok güzel söylediniz. Gücenmek zevk veriyor bana. Bunu öylesine doğru söylediniz ki, ömrümde bu denli doğru bir söz duymadığımı söyleyebilirim. Evet, evet. Zevk duyduğum için gücendim ömrümce, kibarlık olsun diye. Çünkü gücenmek yalnızca zevk vermiyor kişiye, bazen onu kibar da yapıyor. İşte bunu söylemeyi unuttunuz yüce dede. Kişiyi kibar yapıyor. Defterime not edeyim bunu. Yalan söyledim hep, ömrümce yalan söyledim, her gün, her saat yalan söyledim. Gerçekte yalan dediğimiz kötülüklerin babasıdır. Galiba yanlış söyledim. Babası değil de oğlu olacak sanırım. Kutsal kitaplardan ezbere parçalar söylerken hep şaşırırım. Oğlu olsun varsın, o kadarı da yeter. Yalnız, melek ruhlu pederim. Diderot üzerine bazen yalan söylenebilir. Diderot'un bir zararı olmaz ama bazı sözlerin olur. Yüce dede, sırası gelmişken söyleyeyim. 3 yıldan beri buraya gelip bazı şeyler öğrenmek, sormak istiyordum. Yalnız Pyotr Aleksandrovich'in sözümü kesmesine izin vermeyin.